Ayrım 36, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 436. Jan Holzer sabahın erken saatlerinden hoşlanırdı. Sessizlikten, renklerin, kokuların, ışığın ve ısının değişiminden. Hafifçe eğilerek ilerledi, durup etrafı dinledi. Güvenli bir karanlıkla çevriliydi. Görünürde ne bir insan ne de bir ışık vardı. İskelenin yanından geçti, bir köknar ağacıyla dikenli bir çalının hemen yanındaki tahta bir çitin başında durdu. Çitin külüstür kapısını açtı. Sağ tarafında korkuluk olan dik tahta bir merdiveni tırmanmaya başladı. Bir süre sonra yukarıdaki evi keşfetti. Çam ve kavak ağaçlarının arasında gizlenmiş gibiydi. Pencerelerinde ışık yoktu. Güneye bakan bir taraçası vardı. Taraçanın önünde kolaylıkla aşılacak cam kapılar vardı. İlk bakışta hiçbir zorluk yok gibiydi. Cam kapıları kırarak içeri dalıp düşmanı kolayca etkisiz hale getirirlerdi. Çok basit bir işti yani. Neredeyse hiç ses çıkarmadan ilerliyordu. Bir ara bu işi kendim mi bitirsem diye düşündü. Hatta ahlaki sorumluluk açısından doğrusu buydu belki de. Bu belayı başlarına kendisi açmıştı, kendisi çözmeliydi. Şimdiye kadar yaptıklarından daha zor olamazdı. Tam tersine çok kolaydı. Göründüğü kadarıyla ne Balder'in evinin önünde olduğu gibi polisler ne de alarm sistemi vardı. Tamam, otomatik tüfeğini yanına almamıştı. Aslında hiç gerek yoktu. Tüfek işi iyice abartmaktı. Kira'nın heyecanlı düşlerinin eseri. Remington tabancası bu işe yeter de artardı bile. Birden detaylı plan yapma alışkanlığını bir kenara bırakıp hızlı harekete geçti. Hızlı, çok hızlı hareketlerle evin dar tarafından taraçanın cam kapılarına yaklaştı. Birden durdu, kasıldı. Nedenini anlayamadı ilk başta. Her şey olabilirdi. Bir ses, bir hareket. Bilincine varamadığı ancak sezdiği bir tehlike. Yukarıdaki dikdörtgen pencerelere baktı, hiçbir şey göremedi. Yine de olduğu yerde kaldı, tereddüte düşmüştü. Acaba yanlış eve mi gelmişti? İyice yaklaşıp evin içine bakmaya karar verdi. Her ihtimali hesaba katmak gerekirdi. İçeri baktı ve birden karanlığa çakıldı, gözleniyordu. Daha önce gördüğü o cam gibi gözler yuvarlak bir masanın başından ona doğru bakıyordu. İşte şimdi harekete geçmeliydi. Yıldırım gibi içeri dalmalı ve ateş etmeliydi. Bütün katillik içgüdüleri bunu söylüyordu ama yine tereddüt etti, silahını çekemedi. O bakışlar yenmişti onu. Eğer çocuk bir şey yapmasaydı öyle kalabilirdi. Yan çocuğun bunu yapabileceğini bilmiyordu. Çocuk öylesine bir çığlık attı ki pencere camları titremiş gibi geldi yana. Saplanıp kaldı, felçeden duygudan sıyrıldı, taraçaya doğru koştu. Bir saniye bile düşünmeden kollarını yüzüne siper edip camları kırarak içeri daldı ve ateş etti. Hedefi tam tutturduğunu düşünüyordu ama bunu görmeye vakit bulamadı. Gölgeye benzeyen biri mermi gibi üzerine geliyordu. Doğru bir pozisyon olmaya vakit bulamadı. Bir kez daha ateş ettiğini ve karşılık geldiğini anlamıştı yalnızca. Bir saniye sonra sırt üstü yere yapışmıştı. Üzerinde gözlerinden ateşler saçılan bir kadın vardı. Daha önce hiç böyle bir öfke görmemişti. Kendisi de benzer bir öfkeye kapıldı. Bir kez daha ateş etmeye çalıştı. Ama kadın vahşi bir hayvan gibiydi. Üzerine oturmuş, başını iyice geriye atmıştı. Güm! Yan neler olduğunu anlayamadı. Herhalde bayılmıştı. Kendine geldiğinde ağzında kan tadı vardı. Kazağı kandan yapış yapıştı. Belli ki yaralanmıştı. Tam o anda yanından geçen kadınla çocuğu gördü. Son bir çabayla çocuğun ayağından tutmaya çalıştı. Yapabileceğini sandı. Birden nefesi kesildi. Uzun süre ne olduğunu anlayamadı. Bildiği tek şey yenilmiş, posasının çıkarılmış olduğuydu. Ama kime yenilmişti? Bir kadına. Cam kırıkları ve kendi kanına bulanmış yatarken acısını daha da arttırdı bu. Gözlerini kapatıp derin derin soludu. Bu işin çabuk bitmesini diledi. Bir şeyler sezdi, uzak sesler duydu. Gözlerini açtığında kadını görünce şaşırdı, hala oradaydı. Yani gitmemiş miydi? Çöp gibi bacaklarıyla masanın başında durmuş bir şeylerle uğraşıyordu. Bütün gücünü toparlayarak doğrulmaya çalıştı yan. Silahını bulamadı, doğrulup oturabildi. Pencereye bakarken Orlov gözüne çarptı. Tekrar kadına saldırmayı düşündü Yan ama yapamadı. Kadın patladı. Yana öyle geldi. Birkaç kağıdı kaptı, şiddet dolu bir güçle taraçaya fırladı ve uçar gibi ormana atladı. Arkasından silah sesleri yankılandı. Bir yardımı olurmuş gibi mırıldandı Yan. Gebertin iblisleri. Artık hiçbir şeye faydası yoktu. Ayaklarının üzerine bile doğrulamıyordu. Hatta dışarıda neler olduğu bile düşünecek halde değildi. Olduğu yerde sallanıyordu. Orlov ile Wilton'ın kadınla çocuğu delik deşik ettiklerini düşünerek sevindi. İntikamı alınmış gibi kabul etti. Ayaklarının üzerinde durmaya çabalarken gözü yanındaki masanın üzerine kaydı. Bir sürü kalem kağıt vardı, hiçbir şey anlamadan baktı. Sonra kalbine bir hançer saplanır gibi oldu, kendini gördü. Daha doğrusu önce kötü bir adam elini kaldırmış, öldürmeye hazırlanan soluk yüzlü bir iblis. Bu iblisin kendisi olduğunu anlaması birkaç saniyesini aldı, dehşetle irkildi. Yine de gözünü resimden ayıramadı, hipnotize olmuş gibiydi. Resmin altında bir çeşit denklem yazılıydı, kağıdın üst tarafındaysa titrek bir şeyler vardı. Polise e-postalandı. 04-22 27. Bölüm 24 Kasım Sabahı. İsveç özel timinden Aram Barzani sabah 4.52'de Gabriella Gray'nin yazdığına adım attı. Yuvarlak yemek masasının yanında siyah giysili bir adam yatıyordu. Masanın üzerinde yırtılmış kağıtlar ve parçalanmış boya kalemleri vardı. Aram dikkatle yaklaştı. Ev terk edilmiş gibiydi ama tedbiri elden bırakmadı. Kısa bir süre önce yoğun silah sesleri geldiği bildirilmişti telsizden. Kayalıklara doğru inen arkadaşlarının heyecanla bağırdıklarını duydu. ''Burada, burada!'' Ne gördüklerini anlamadı Aram. Bir süre tereddüt etti. Arkadaşlarının yanlarına koşsa mıydı? İçeride kalıp yerde yatan adamın durumunu kontrol etmeye karar verdi. Etrafında cam kırıkları ve kan vardı, sırt üstü yatıyordu. Ağır hareketlerle haç işareti yaptı, bir şeyler mırıldandı. Duaydı herhalde, Rusça'ya benziyordu. Olga sözcüğünü seçti Aram. Ambulansın yolda olduğunu söyledi. "They were sisters," dedi adam. Adamın ne demek istediğini anlayamadı Aram. Üzerini yokladı, silahsızdı. Karnından yaralanmışa benziyordu. Kazağı kandan sırılsıklamdı. Endişelendirecek kadar sararmıştı. Neler olduğunu sordu Aram. İlk başta sustu adam. İngilizce tuhaf bir şeyler söyledi sonra. "My soul was captured in a drawing." Bilincini kaybetmek üzereydi. Adamın bir sorun yaratmayacağından emin olmak için bir süre daha bekledi Aram. Paramediklerin geldiğini duyunca adamı bırakıp kayalıklara gitti. Arkadaşlarının neden bağırdıklarını öğrenmek istiyordu. Yerler buz tutmuştu, kaygandı. Vadiden insan ve motor sesleri duydu. Yeni arabalar geliyordu, hala karanlıktı. Etrafı görmekle zorlanıyordu. Bir sürü taşla çıplak, eğri büğrü ağaç ilerlemeyi zorlaştırıyordu. Çok çetin bir araziydi. Dik bayır keskin bir uçurumla sonlanıyordu. Çatışmak için hiç de uygun bir yer değildi. Kötü hislere kapıldı. Tuhaf bir sessizlik vardı. Arkadaşlarının nereye kaybolduklarını bilemiyordu. Neyse ki onları gördü. Çok uzakta değillerdi. Sarp kayaların başındaydılar. Arkalarında kocaman bir kavak ağacı vardı. Onlara öyle ciddi bir ifadeyle aşağı bakarken görünce ürperdi. Neye bakıyorlardı? Yoksa o otistik çocuk öldürülmüş müydü? Ağır adımlarla arkadaşlarına yaklaşırken kendi çocukları geldi aklına. 6 ve 9 yaşındaydılar. İkisi de futbol hastasıydı. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorlardı. Björn ile Anders. Çocuklarına İsveçli ismi vermişlerdi. Eşi Dilvan'la birlikte bunun çocukların hayatlarını kolaylaştıracağını düşünmüşlerdi. Bir çocuğu öldürmek kastıyla ta buralara kadar gelmek için nasıl bir insan olmak gerekti? Birden derin bir öfkeye kapıldı, arkadaşlarına seslendi, sonra rahat bir nefes aldı. Çocuk değil, iki adam yatıyordu yerde. Görüldüğü kadarıyla onlar da karın bölgesinden yaralanmışlardı. Yüzü çiçek bozuğu, burnu boksörler gibi yassı olanı, güçlü yapısıyla çok zalim birine benziyordu. Doğrulmaya çalıştı ama yere yapıştı. Aşağılanmış bir ifade vardı yüzünde. Sağ eli acıdan ya da öfkeden titriyordu. Deri ceketli, at kuyruğu saçlı diğer adam daha kötü durumdaydı. Hiç hareket etmeden şok olmuş gibi karanlık gökyüzüne bakıyordu. ''Çocuktan haber yok mu?'' dedi Aram. ''Hiçbir iz yok.'' dedi meslektaşı Klaus Lind. ''Ya kadın?'' ''O da yok.'' Aram bunun iyi bir haber olup olmadığından emin değildi. Birkaç soru daha sordu. Hiçbirinin neler olduğuna dair kesin bir fikri yoktu. Adamlara ait REC-7 Barrett marka iki otomatik tüfeği bayırın 30-40 metre aşağısında bulmuşlardı. Silahlar nasıl olup da orayı boylamış bilmiyorlardı. Çiçek bozuğu yüzlü adam tükürüp küfrederek karşılık veriyordu sorulara. Aram ve arkadaşları 15 dakika boyunca araziyi taradılar. Bir takım yeni çatışma izlerinin dışında hiçbir şey bulamadılar. Olay yeri kalabalıklaşmıştı. Paramedikler, Sonia Modik, birkaç teknisyen, birkaç polis ve Mikael Blomqvist. Yanında da oradaki herkeste tuhaf bir saygı uyandıran kısa saçlı, kocaman gövdeli bir Amerikalı vardı. Saat 5:25'te aşağıda arabaların yanında sorgulanmayı bekleyen bir şahidin beklediği anons edildi. Carl Gustav Madson adlı adam kendine KG denilsin istiyordu. Koyun karşı tarafında yeni ev satın almıştı. Klaus Lind'e göre ciddiye alınacak bir adam değildi. ''Moruk masal anlatıyor.'' dedi. Sonia Modig ile Yerker, Holmberg de oraya gelmişler neler olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Bölük bölçük bilgiler dışında pek bir şey yoktu ellerinde. KG Matzo'nun olayı anlatacak bilgiler vermesini umdular. Ama deniz kıyısından kendilerine doğru gelen adamı gördüklerinde umutları suya düşer gibi oldu. Başında bir tirol şapkası vardı. Yeşil çizgili bir pantolon ve Kanada Goose mont giymişti. Badem bıyıklı, şaka gibi bir adamdı. ''KG Matzon'' dedi Sonia Modik. ''Ta kendisi'' dedi adam. Sorulmadan anlatmaya başladı. Herhalde anlattıklarının güvenilirliğini pekiştirme gereği duymuş olmalıydı ki ne işle meşgul olduğunu da söyledi. True Crimes yayın evinin sahibiydi. Dikkat çekici suçlarla ilgili gerçek öyküler yayınlıyordu. ''Harika ama biz nesnel bir şahitlik istiyoruz. Bir sonraki kitabınızın pazarlamasını değil.'' dedi Sonia Modik işi sağlama almak için. ''Anladığını söyledi KG Matzon.'' O ciddi bir adamdı. Çok erken uyanmıştı. Uzandığı yerde sessizliği ve sükuneti dinliyordu. Tam 4:30 civarında bir ses duymuş, kurşun sesi olduğunu hemen anlamıştı. Aceleyle giyinip taraçaya çıkmıştı. Taraçasından kumsal bayır ve şimdi durdukları park alanını görünüyordu. ''Peki ne gördünüz?'' ''Hiçbir şey. Uğursuz bir hareketsizlik vardı. Sonra patlamalar başladı. Sanki savaş çıkmıştı.'' ''Kurşun sesleri duydunuz yani?'' ''Tepeden ve koyun karşı tarafından geliyordu. Büyük bir şaşkınlıkla gözlerimi o yana diktim ve bir kuş gözlemcisi olduğumu söylemiş miydim?''
''Hayır, söylemediniz.''
''Ben bakışları eğitilmiş biriyim. Şahin gözlerim vardır. Çok uzaktan küçük ayrıntılara odaklanmaya alışığım. Sanırım bu nedenle oradaki kaya yarığında küçük bir şey gördüm. O yarığı görüyor musunuz? Tepenin cebi gibi.'' Sonia kayalıklara doğru bakıp başını salladı. ''Önce ne olduğunu anlayamadım.'' diye devam etti KG Matzon. ''Ama arkasından bunun bir çocuk olduğunu anladım. Sanırım bir oğlan çocuğu. Orada çömelmiş sarsılıyordu. En azından ben böyle anladım ve birden... Aman tanrım, bunu hiçbir zaman unutamayacağım.''
''Neyi?''
''Yukarıdan yıldırım gibi biri geldi, genç bir kadın. Bir sıçrayışta yarığın önündeki çıkıntıya kondu. Neredeyse aşağı yuvarlanıyordu. Sonra kaya yarığına girip çocuğun yanına çömeldi. Birlikte kaçınılmazı beklemeye başladılar. Ve sonra...'' ''Ellerinde otomatik tüfeklerle iki adam çıktı ortaya. Sağa sola ateş etmeye başladılar. Düşünün işte, hemen yere yattım. Vurulmaktan korktum. Ama yine de bakmaktan alamadım kendimi. Benim olduğum yerden kadın ve çocuk rahatlıkla görülüyordu. Ama adamların görüş açısının dışındaydılar. Ancak keşfedilmeleri an meselesiydi.
Kaçabilecekleri hiçbir yer yoktu. Daha o yarıktan çıkar çıkmaz fark edilir, bu da sonları olurdu. Çok umutsuz bir durumdu.
Ama orada çocuk ve kadına rastlamadık, dedi Sonya.
Elbette rastlamazsınız. Adamlar gittikçe daha çok yaklaştılar. Sanırım solukları bile duyuluyordu artık. Bir parça yana kaysalar kadın ve çocuğu görürlerdi. Ama... Bana inanmayacaksınız. Şu ileride duran arkadaşınıza anlattığımda kesinlikle inanmadı.
Siz anlattın da inanılır mı değil mi bakarız.
Adamlar durup etrafı dinlediler ya da kadınla çocuğun çok yakında bir yerde olduklarını sezdiler. İşte tam o anda bir hamlede ayağa fırlayan kadın ateş etti. Bam bam, hiç beklemeden. Üzerlerine gidip tekmeleyerek silahlarını tepeden aşağı attı. Tıpkı bir aksiyon filmindeki gibi hızlı ve etkili hareket ediyordu. Arkasından koşmaya başladı. Daha doğrusu çocuğu alıp tepeden aşağı yuvarlandı. Aşağıda duran BMW'ye bindiler. Kadının elinde bir çanta ya da bir bilgisayar vardı.
BMW ile mi gittiler?
Hem de son sürat. Nereye gittiler bilemiyorum.
Tamam.
Ama daha bitmedi.
Nasıl yani?
Orada başka bir araba daha vardı. Sanırım Range Rover, siyah, şu yüksek, yeni modellerden.
Ne oldu arabaya?
Doğrusu onunla ilgilenmedim. Acil ihbar hattını aramakla meşguldüm. Ama tam telefonu kapatırken tahta merdivenlerinden aşağı koşarak inen iki kişi gördüm. Biri zayıf, uzun bir adam, diğeri bir kadın. Tabii o kadar ayrıntılı göremedim, uzaktaydılar. Ama yine de kadın için iki şey diyebilirim.
Ne?
Bir afetti ve çok öfkeliydi.
Afetti derken güzel mi demek istiyorsunuz?
Parıltılı ve sıra dışıydı, uzaktan bile anlaşılıyordu. Ama çok da öfkeliydi. Range Rover'a binmeden hemen önce yanındaki adama bir tokat attı. Ne tuhaf ki adam karşılık vermedi. Sanki bunu hak ettiğini düşünmüş gibi başını salladı. Sonra oradan ayrıldılar. Arabayı adam sürüyordu.
Sonya modik not aldı. Hem Range Rover hem de BMW için polisi harekete geçirmeliydi. Gabrielle Grain, Villa Gata'ndaki evinin mutfağında oturmuş cappuccino içiyordu. Biraz olsun kendini toparladığını düşünüyordu. Helena Kraft aramış, saat 8'de odasında beklediğini söylemişti. Gabrielle yalnızca işten atılmakla kalmayacağını, bu işin hukuksal sonuçlarının da olacağını kestiriyordu. İşte o zaman başka bir iş bulma ihtimali hemen hemen yok olurdu. Yani kariyeri daha 33 yaşındayken sona ermişti. Çok daha kötüsünü de beklemeliydi. Yasaları çiğnediğini biliyordu, bu riski bilerek almıştı. Frans Balder'in oğlunu korumanın en iyi yolunun bu olduğuna inandığından yapmıştı bunu. Yazdığında silahlı çatışma yaşanmıştı. Çocuğun nerede olduğu bilinmiyordu. Belki ağır yaralıydı, belki ölmüştü. Gabrielle suçluluk duygusundan parçalanacak gibiydi. Önce babası, şimdi oğlu. Kalktı, saatine baktı. 7'yi çeyrek geçiyordu. Erken gidip Helena ile buluşmadan önce masasını temizleyebilirdi. Başı dik davranmaya karar vermişti. Ne yaptıklarından dolayı özür dileyecek ne de işte kalmak için af dilenecekti. Güçlü olacaktı, en azından öyle görünecekti. Black phone'u çaldı. Biriyle konuşacak halde değildi. Çizmelerini, Prada paltosunu giydi. En şık kırmızı kaşkolünü doladı boynuna. Batarken görkemli batmalıydı. Holdeki aynanın karşısına geçti, makyajını tazeledi. Tıpkı Nixon'ın istifa etmeden önce yaptığı gibi kara bir mizah duygusuyla zafer işareti yaptı. Black phone'u bir kez daha çaldı. Gönülsüzce açtı bu defa. NSA'den Alone Casares arıyordu. ''Olanları duydum.'' dedi.
Elbette duymuştu.
''Nasılsın?'' diye devam etti. ''Sence nasılım?''
''Kendini çok boktan hissediyorsun.''
''Yaklaştın.''
''Bir daha asla iş bulamayacağını düşünüyorsun.''
''12'den vurdun Aloğun'a.''
''Öyleyse utanacak bir şey yapmadığını söylemeliyim. Çok doğru davrandın.''
''Dalga mı geçiyorsun benimle?''
''Şimdi dalga geçilecek zaman mı canım? Tam ortanızda bir köstebek var.''
Gabrielle derin bir nefes aldı.
''Kim?''
''Martin Nielsen.''
Gabrielle donup kaldı. ''Kanıt var mı?''
''Hem de nasıl. Birkaç dakika içinde bütün belgeleri sana göndereceğim.''
''Niçin bize ihanet etsin ki?''
''Sanırım o ihanet gibi görmüyor.''
''Ne gibi görüyor?''
''Büyük biraderle işbirliği gibi, özgür dünyanın lider ülkesine hizmet gibi, ne bileyim işte.''
''Yani size bilgi sızdırdı.''
Daha çok bizim ulaşmamızı sağladı. Servis sunucusu ve kriptolarınızla ilgili bilgiler iletti. Karıştırdığımız haltlardan çok daha feci bir şey değil normalde. Ne de olsa komşu dedikodularından başbakanların telefon konuşmalarına kadar her şeyi dinliyoruz. Ama şimdi dışarı sızdı. Sanki bir huniymişiz gibi sızdı. İşin kitabına uygun davranmadığını biliyorum. Gabriella, ama ahlaken doğru olanı yaptım. Bundan hiç kuşkum yok. Bunu senin amirlerinin de anlamasını sağlayacağım. Teşkilatta çürük bir yumurtanın olduğunu anladın. Dolayısıyla orada bir şey yapamazdın ama yine de sorumluluktan kaçmadın. Ama umduğum gibi olmadı. Bazen ne kadar dikkat etseniz de bir şeyler ters gider. Teşekkürler Aloğan'a, çok naziksin ama August Balder'e kötü bir şey olduysa kendimi hiç affetmem. Gabriella, çocuğun durumu iyi. Genç mayan Salander'le birlikte gizli bir yere gidiyor. Hani belki birileri peşlerini bırakmaz diye. Gabriella bir şey anlamamıştı. Nasıl yani? Çocuğun bir şeyi yok canım. Babasının katili onun sayesinde yakalandı ve teşhis edildi. Yani August Balder yaşıyor öyle mi? Evet öyle. Nereden biliyorsun? Çok stratejik bir alana yerleşmiş bir haber kaynağın var diyelim. Alona. Evet, eğer bu söylediklerin doğruysa bana hayatımı geri verdin. Alona ile konuşması bittikten sonra Helena Craft'ı aradı Gabriella Green. Yapacakları toplantıya Martin Nielsen'in de gelmesi için ısrar etti. Helena Craft isteksizce kabul etti. 36. ayrımın sonu. Sayfa 447.